Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 7 Kasım 2019 Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Yine Türk dış politikasında Orta Doğu ile ilgili, Türk-Amerikan ilişkileri ile ilgili başlıklar öne çıkıyor bugün. Türkiye'nin Suriye harekatı da bizim gündemimizi belirledi uzun zamandır, Ekim ayından bu yana. Bu arada da tabii Avrupa'da da bir takım gelişmeler oldu. Brexit bunların en öne çıkan meselesi diyebiliriz. 31 Ekim itibariyle aslında Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması gerekiyordu. Referandum gereği ancak bir yılan hikayesine dönüşmüştü. Yine olmadı, 31 Ocağı ertelendi ve hemen ardından da erken seçim kararı alındı 12 Aralık'ta. Biraz bugün Orta Doğu'nun dışına çıkıp Britanya'ya bakmaya çalışacağız. Dünya siyasetinde etkileyecek hususlar bunlar aslında. Britanya'nın Avrupa Birliği topluluğundan ayrılması, Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret anlaşması, serbest ticaret anlaşması imzalaması, Avrupa hattından bir şekilde çıkma gayretleri, Avrupa'daki pek çok sorunun da orada boyutlu bir sığınmacılar dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla hissedilmesini sağlıyor. Aynı zamanda tabii Brexit Partisi üzerinden bir aşırı sağ yapılanma da söz konusu. Bütün bunlara bakacağız bugün. 12 Aralık'ta bir sınav verilecek. Nasıl bir sınav verilecek? Bunu konuşacağız. Gazeteci, yazar, araştırmacı Sertaç Akdağ programın ikinci yarısında biraz Avrupa işlerine dalacağız. Öncesinde size dünya gündemini aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Başlamadan frekanslarımızı yineleyelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Söyleşi bölümümüz ayrıca Sputnik'in YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Oradan da izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey yine Ankara'ya geliyor. Yarın gelecek ve Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarında toplantılar gerçekleştirilecek. Dün akşam saatlerinde geldi bu haber, hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşeceği, yani 13 Kasım'da Amerika'ya gideceği teyit edilmiş oldu. Bir telefon görüşmesi yapılmış, bunu açıkladı. İki taraf da açıkladı demek lazım. Hem Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi, hem Cumhurbaşkanı tweet attı, hem de Amerikan Başkanı tweet attı. Söylemiştik buradan da Cumhurbaşkanı yani gider zaten diye. Açıkçası değerlendiriyoruz demişti, biliyorsunuz. Trump'ın bir hakaretengiz mektubu vardı, ona çok eksik yanıt verildiği yorumları öne çıkmıştı Türkiye'de. Bunun üzerine o Türkiye'nin terör örgütü diye sayarak sürekli olarak dünyaya verdiği mesajlar düşünülürse, iadesini istediği bir de isim var, Mazlum Kobani. Onun mektubunun iliştirilerek Amerikan Başkanı tarafından Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamındaki şahsiyete gönderilmiş olması ve bunun yanıtsız bırakılması çok daha önce bu kadar görülmüş bir şey değildi. Üstüne bir de Amerikan Temsilciler Meclisi'nde iki tane tasarı var. Biri 1915 olayları, diğeri ise Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili kongrenin tutumunu sertleştirmesi. Bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor, bunu açıkladı. Dün akşam saatlerinde telefon görüşmesi duyuruldu kamuoyuna. İkili bölgesel meseleleri ve bölgesel meseleleri iki Cumhurbaşkanı ele aldı denildi. Trump hemen bir tweet attı. Az önce Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım dedi. Bana çatışma sırasında kaçtıkları bildirilen terörist katil Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşi dahil çok sayıda IŞİD savaşçısını yakaladıklarını söyledi diye yazdı Donald Trump. Sonra da ayrıca Suriye sınırından terörizmin ortadan kaldırılmasından, Kürtlerle olan düşmanlıkların sona ermesinden ve diğer birçok konudan bahsettik. Erdoğan'ı 13 Kasım çarşamba günü Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum diye yazdı. Cumhurbaşkanı da aynı şekilde verimli telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini yazdı. Terörle mücadele, ticari hedefler dahil pek çok atacağımız adımı değerlendirdik dedi. 13 Kasım'da gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte bugünkü telefon görüşmesinin ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum diye de ekledi Cumhurbaşkanı. Macaristan'a gitti bugün. Onun öncesinde de açıklamaları var Cumhurbaşkanı'nın. Burada Türkiye'nin barış harekatı ile 8 yıllık planları 8 günde alt ettiğini söylüyor. İşte Macaristan temasları, on anlaşma imzalanacak falan bilgileri vermiş Cumhurbaşkanı. Spor konusunda UEFA'ya çatmış bu asker selamı meselesi üzerinden. Ama daha önemlisi, bizi daha çok yakından ilgilendireni Trump'la telefon görüşmesi. Bu konuda telefon görüşmesinden sonra Amerika'ya gitmeye karar verdiğini söylemiş Cumhurbaşkanı. Daha önce vermemiş demek ki. Enteresan. Siyaset biliminde ciddi manada her türlü adım atmış, operasyona girmiş ekiplerle biz operasyonumuzu yapıyoruz gibi bir cümlesi var Cumhurbaşkanı'nın. Bir de çok deneyimli olduğunu söylüyor Amerikan başkanlarıyla görüşme konusunda. 3 tane Amerikan başkanıyla çalıştım diyor. Tecrübemiz fena değil diyor. Muhalefetten de ya kardeşim ortada bu kadar mektup, ağır mektup falan varken niye gidiyorsun eleştirileri var. Cumhurbaşkanı da yüz yüze görüşmek başka bir şey, telefonla yapmak başka bir şey diye yanıtlamış bunu. Cumhurbaşkanı Rusya'ya ise manidar mesajlar vermeye devam ediyor. Aslında son iki gündür, hafta sonundan bu yana bu mesajlar var. Rusya ile imzalanan mutabakat gereği Türkiye sınırında, Suriye sınırında harekat durdu ve Suriye sınır muhafızlarının da belli bölgelere yerleşmesi ne yazıyorsa o uygulanmaya çalışılıyor. Ama Ankara çok da mutlu değil. Özellikle Rusya'nın bir yandan Şam'la Ankara arasında, diğer yandan da Suriye sorununun çözümü için Suriyeli Kürtlerle Şam'ı barıştırma çabası herkesin malumu, açıkça Rusya'nın dile getirdiği bir şey bu zaten. Ama Türkiye bundan çok memnun gözükmüyor açıkçası. Bir de istediğimiz gibi bu YPG unsurları temizlenmezse, ki ne Amerika ile ne Rusya ile yapılan mutabakatlarda zaten böyle bir temizlik yok. 30 kilometre aşağıya gitmesi vardı. Dolayısıyla enteresan bir bakış açısı. Onun yerine işte memnun olmazsak o zaman mutabakat olmaz demeye getiriyor Ankara. Dikkat çekici. Gerçi Rusya makamları mutabakatın gayet güzel uygulandığını askeri yetkililerle birlikte açıklıyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yine konuşmuş Macaristan'a giderken. Rusya ile yapılan mutabakat konusunda 150 saat sınırı aşıldı. Teröristler hala tam olarak çekilmiş değil diyor Cumhurbaşkanı. Rusya'nın açıklamalarını mı yalanlıyor? Rusya çünkü çekildiler diye kendisi açıklama yaptı. Biz teröristlerin çıkmalarına bağlı olarak bu mutabakat metnini imzalamıştık diyor. Yani çıkmazlarsa mutabakat geçersiz mi kalır mı demek istiyor Cumhurbaşkanı. Hakikaten kafa karıştırıcı. Bağdadi ile ilgili açıklamalar var. İşte DNA'sı, Bağdadi'nin eşi, ailesi, kız kardeşi vesaire yakalandı. Onların IŞİD'de ne gibi roller oynadıklarını doğrusu tam bilemiyoruz ama Milli Savunma Bakanlığı pek çok bilgi verdiklerini, o sayede pek çok IŞİD'in yakalandığını söylemiş, paylaşmış. Cumhurbaşkanı bu konuda şöyle bir cümle kuruyor. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun olması da önemli bir hassasiyet yaratıyor. Allah Allah. Acaba ne hassasiyeti? Şey gibi mi düşünüyor acaba? Kan bağı var ya, hani veliaht prensler gibi bir şey mi olur demeye çalışıyor. Bilemedim açıkçası. Böyle demiş Cumhurbaşkanı. Putin'le tekrar görüşeceğini de dile getiriyor. Yani mutabakat yürümüyor kardeşim mi diyecek acaba Putin'e? Tabii bir yandan o düşüyor insanın aklına. Velhasıl Amerika'ya gidiyor Cumhurbaşkanı. Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması, mektuba özel bir yanıt verilmeyecek. Onu anlıyoruz Amerika'da. Çünkü zaten sahada yanıt verdik diyor Cumhurbaşkanı yardımcısı. Cumhurbaşkanı Bağdadi'nin hanımını yakaladık diye dün açıklama yapmıştı. Ben de size aktarmıştım. Biz o kadar yaygara kopartmadık ama demişti. Tabii karısının hakikaten ne rol oynadığını demin de dedim ya, bilemiyoruz yani. Ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamaları var. Avrupa, Bağdadi'nin eşinin yakalanması konusunda ek bilgileri yakında açıklayacağız diyor. Gerekli detayları diyor. Ayrıca IŞİD'liler var. Onlarla, onların Avrupa'ya iadesi için işbirliği yapıyoruz diyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da aynı şekilde bütün aile üyelerini gözaltına aldık diyor kendisi. Bu tabii Türkiye'nin birazcık PR'ı oldu. Bakınız ne kadar güzel mücadele ediyoruz. Bağdadi'nin bütün ailesini de yakaladık. Onu da yaptık, bunu da yaptık. Başarı sicili aslında göstergesi. Dün Zeynep Gürcanlı ile konuşmuştuk hatırlarsınız. O da vurgulamıştı bu Washington ziyaretine hazırlıktı zaten Bağdadi'nin işte eşinin yakalandığı yolunda. bilgilerin paylaşılması, öyle demişti, öyle değerlendirmişti. Bir de tabii ben de size aktarmıştım, 2018'de Hatay'da bu ismi de ilk karısı Esma El Kubeysi zaten yakalanmış geçen sene. Daha doğrusu Almanlar böyle diyorlar. Deutsche Welle aktarmış. Alman haber ajansı DPA'dan aktarmış ki sosyal medyada da zaten paylaşılıyor bu bilgi. Yeni de değil aslında. Türkiye yakalıyor ve gen testinden Irak'tan hatta istiyorlar. Karşılaştırıyorlar ve o olduğunu saptıyorlar. İşte kızının kimliği de aynı şekilde teyit ediliyor. Bir Türk yetkili AFP'ye konuşmuş ve hani deşifre olunca kadın işbirliği yapmak istedi bizimle ve çok tutuklamalara yol açan yeni bilgiler verdi diye de buraya söylemişler zaten, DPA'ya söylemişler. Böyle bir gelişme. Bağdadi'de bir kullanım değeri, IŞİD gibi tabii lideri öldürülmüş olsa da bölgesel politikalarda böyle işlevsel roller oynayabiliyor efendim. Evet, Tacikistan başkenti Duşanbe'nin 60 kilometre batısında İşkobot sınır karakoluna maskeli bir takım saldırganlar saldırı gerçekleştirmiş. IŞİD militanı olduğu söyleniyor. 15'i etkisiz kılınmış, 5'i de yakalanmış. Asya'ya böyle IŞİD'in sızmaları sadece Kuzey Afrika hattı değil. Tabii Rusya'nın zaten bu konuda hassasiyeti var. Suriye'de IŞİD'in hakikaten bitirilme arzusu hem Kafkasya hem Orta Asya'ya olası sızmalar ki Afganistan'a zaten sızmaya başlandığına dair Rus makamları daha önce açıklamalar yapmışlardı. Burada tabii bir IŞİD'in bir kullanım değeri de var, onu da belirtmek gerekiyor. Öte yandan Türk-Rus ortak kara devriyesi iki haftadır size aktarıyorum gelişmeleri, ikincisi de gerçekleştirmişti. Duma çok memnun Rusya'da. Rusya parlamentosunun alt kanadı başarı, büyük bir atılım devriyenin, ortak devriyenin başlamış olması diye değerlendirmiş savunma komitesi başkan yardımcısı. Tabii Rusya için çok büyük bir atılım hakikaten. Suriye sahasındaki gücünü pekiştirdi çünkü Rusya bu sayede. Üstelik de ne söylüyorsa onu yaptı. Hangi ilkesel çizgiyi ifade ettiyse onu da yerine getirdi. Türkiye'yi de ona uymaya sevk edecek politikalar takip etti. Tabii ama bunun bir takım sıkıntılı başlıkları da var. Sonuç itibariyle Suriye topraklarında hala Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun desteklediği Suriye Milli Ordusu, yani ÖSO grupları var. Nasıl çıkacakları, ne zaman çıkacakları da meçhul. Sıkıntılı bir süreç ilerliyor. İlerlemesi de biraz herhalde Rusların profesyonel, sabırlı tavırlarına bağlı diye düşünmek mümkün. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'ndan bu kadar çok mesaj gelince yeni bir görüşme. Şöyle de bir durum olmaya başladı artık. Ne zaman Putin'le görüşülse Trump'la bir görüşme yapılıyor. Ne zaman Trump'la görüşülse Putin'le de bir görüşme yapılıyor. Böyle bir hani terazinin kefelerini dengede tutmak için görüşme trafiği mekik telefon diplomasisine dönmüş vaziyette. Dolayısıyla yani 13'ünde Amerika'ya gidecekse bir de Putin'le görüşebilir diye hemen akıllardan geçiyordu ki Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov henüz bir yüz yüze görüşmenin telefon dedim değil mi, yüz yüze görüşmeyi sormuşlar. Yüz yüze görüşme planlanmıyor, yok böyle bir şey henüz programda demiş kendisi ama Putin'in başkan yardımcısı Yuri Ushakov bir telefon görüşmesi hazırlığının olduğunu doğrulamış. Nitekim doğru düşünmüşüz. Trump'a gidecekse eğer Putin'le de bir görüşme olacak şeklinde, en azından telefonda. Öyle, çünkü Suriye sahasında herhangi bir şey henüz çözülmüş değil. Yani zaten benim naçizane fikrim, savaşı bilfiil sahada kazanmadığınız takdirde gerisi de çözülmez. Yani bunun mümkünatını görmüyorum. Herkes siyasi süreçten bahsediyor. Cenevre'de toplananların o bir uzlaşmaya varacağını, tatlı, cici bir ülke kuracaklarını, anayasa yapacaklarını söylüyorlar ama açıkçası özellikle de 21. yüzyılda ne zaman bu tarz siyasi masalar kurulsa oradan hiçbir şey çıkmadığını defalarca gördük, biliyoruz. Daha önce biliyorsunuz Batılılar Afganistan'da, Irak'ta böyle masalar topladılar. Sonuç çıkmadı. Bir tarafın savaşı kazanması maalesef barışın tesisi için şart gibi bir durum var. Kabul etmek lazım. Dünya tarihi bize bunu söylüyor. Şimdi Amerikan dışişleri, Amerika ise buna çok yanaşmıyor biliyorsunuz. Petrol sahalarına Deir ez-Zor ve Haseke etrafında yaklaşık 150 kilometrelik bir alandan bahsediliyor. Bir plan olduğu söyleniyor. Trump da onay vermişti zaten. Enerji şirketleri de harekete geçiyorlar ve açıklama yapmış bir Amerikalı üst düzey yetkili dışişlerinden. Yerel otoriteler petrolü kendi çıkarları için kullanacaklar diye. Kim bu yerel otoriteler sorusu çıkıyor tabii ortaya. Bir yandan da tabii IŞİD'le mücadele iyi bir vesile. IŞİD'le mücadele edince orada kalabiliyorsunuz. Orada kalabildiğiniz zaman yerel otorite diyorsunuz. Onlarla bir güzel petrolü işletiyorsunuz. Amerikan şirketleri de faaliyetlerini gösteriyorlar tabii. Dolayısıyla bu tema ilerliyor ve Suriye sahasında da aynı zamanda bir siyasi kart. Ben buradayım, benim desteklediğim bunlar. Bunların taleplerini kabul edeceksiniz deme hakkı doğuyor. Savaşı da kimse kazanamamış oluyor. Barış da tabii tesis edilemiyor. Bu arada şunu da aktarmam lazım. O kimyasal silahların yasaklanması örgütü başkanı Fernando Arias'ın açıklamaları olmuş BM Genel Merkezi'nde. Kimyasal silahların beyaz fosfor Suriye'de kullanıldı diye iddialar ortaya atılmıştı. Böyle bir şey yok. Duman kamuflajı ya da aydınlanma için bunlar kullanılıyor. Konvansiyona dahil değil zaten. Ben de aktarmıştım size vaktiyle. Ama tabii çok ayağa kaldırıyorlar ortalığı. Aslına bakarsanız ne zaman İsrail, ne zaman Amerika bu aydınlatma için bunları kullansalar kimse fazla iplemiyor. Çünkü gerçekten konvansiyona dahil bir kötü bir şey bu arada hakikaten. İnsanlara çok büyük zarar veriyor, bunu belirtmek gerekiyor. Keşke topyekün yasaklansa ama savaşlarda kullanılıyor. Ama tek soru şu, kimin kullandığına göre değişiyor. Böyle iyicil, cici güçler kullandığı zaman mevzu edilmiyor ama kötülük atfedilenler kullandığı zaman vay bakınız kimyasal silah kullandı deniliyor. Bu da dünyanın çifte standartlı cilvesi demek lazım. Velhasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ki yalanlamıştı Savunma Bakanlığı. Bunların da kullanılmadığını söylüyorlar. BM de bunları dile getirmiş ama OPCV'nin de güvenilirliği çok sarsıldı tabii. Suriye'deki sahte kimyasal silah saldırılarını doğru düzgün araştırmadan El-Kaide'nin saçma sapan yöntemlerle sahadan militanların çıplak elle topladığı kanıtları, kanıt olduğu bile şüpheli olan şeyleri temel alan açıklamalar yapmış. Sonra da asıl uzmanların raporlarını örtbas ettikleri ortaya çıkmıştı. Pek de güvenilirliği kalmadı o PCV'nin. Onu da belirtmek gerekiyor bu süreç, Suriye süreci sonunda özellikle. Evet, diğer başlıklara bakıyorum. İran, dün anlatmıştım size. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamıştı. Nükleer anlaşmadan Amerika çekildi biliyorsunuz. İran'da kademeli bir biçimde yükümlülüklerini yerine getirmemeye başladı. Fordow tesisine uranyum zenginleştirmeye başlayacaklarını duyurdu. Şimdi İran'ın Atom Enerjisi Kurumu da bunu söylüyor. Uranyum zenginleştirmekte kullanılan santrifüjlere gaz enjekte etmeye başlıyorlar bu aşamada. Ki uranyum zenginleştirmede belli bir oran, miktar aşıldığı zaman atom silahı çıkabiliyor, atom bombası çıkabiliyor. Bütün kaygılar da buraya odaklanıyordu. Bu anlaşma, nükleer anlaşma da Obama döneminde bunun için yapılmıştı zaten 2015'te. Şu anda 500 kilogram civarında İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu varmış. Ama en kısa sürede bunun da anlaşma sınırlandırıyordu aslında. Günlük olarak 6 kilogram arttıracak hale gelecek bu. Avrupa Birliği açıklama yapmıştı. İran yükümlülüklerine uysun diye dün aktarmıştım. Ama tabii İranlılar da ya bir anlaşmanın iki tarafı olur, bir taraf uymayınca biz ne yapabiliriz tepkisini veriyor. Evet, Yemen'de Mansur Hadi görev süresi çoktan dolmuş olmasına rağmen görevinde kalamayan ve Suudi kuklası haline gelen diyelim. Yemen savaşı öyle başladı çünkü görev süresi zaten çoktan bitmiş bir liderin içeriyedeki duruma hakim olamaması üzerine Suudi Arabistan asker gönderdi Hadi'yi yeniden oraya dikmek için. Ve feci bir savaş tabii izliyoruz 4 senedir. En sonunda bu Suudi koalisyonu kendi içinde parçalanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Güney Yemen'deki ayrılıkçıları desteklemeye başlamıştı. Dün aktardım size, Suudilerle BAE destekli güçler arasında bir anlaşma imzalanmıştı ama hükümet Yemen'deki savaş henüz bitmiş değil. Çünkü Husilerle çatışma çıkmış. Hudeyde kenti limanında 22 kişi hayatını yitirmiş burada. Savaşın tüm hızıyla sürdüğünü belirtmek gerekiyor. Belki Suudilerle BAE güney hattı konusunda anlaşmışlar ama bu tabii ki bütün sorunların çözümü değil. Trump'ın azil soruşturması meselesi tartışılmaya devam ediyor. Gelecek hafta açık oturumlar başlayacakmış. Şimdilik kapalı oturumlarda ifade veriliyor ve özellikle de işte mesela 15 Kasım'da Ukrayna Büyükelçisi Mari Yovanovic'in ifade vereceği söyleniyor. Trump'ın aslında Ukrayna'yı, Ukrayna'nın yeni liderliğini tehdit ettiği rakibi Joe Biden, 2020'de olası rakibi demokratlardan Joe Biden ve oğlunun soruşturulması için bastırdığı, ulusal güvenliği tehlikeye attığı gibi vurgular var. Yani tabii Amerika'daki geçerli siyasi ahlak yasaları doğrultusunda bakıldığı zaman zaten Trump'ın başkan olarak kalmaması gerekiyor ama öte yandan Amerika'nın siyasal sisteminde deki yolsuzluk boyutları da öyle bir aşamada ki hakikaten insan şaşırıyor bütün bunları izlerken. Çünkü herkesin kirli çamaşırları var. Özellikle de son dönemde Ukrayna üzerinden müthiş kirli çamaşırlar dökülmeye başlandı. Biz gazeteciler için olumlu bir şey tabii kirli çamaşırları öğrenmek. Aziz soruşturması bakalım nereye kadar taşınabilecek? Eski Büyükelçi William Taylor da aziz soruşturması ile ilgili ifade vermişti Kongre'ye. Onun tam metnini de yayınlamışlar. Burada tabii utanç duyuyorlar üslubu konusunda. Trump'ın Amerikalılar ama azle yetecek mi o ayrı bir şey. Avukatı Giuliani'nin burada karanlık bir takım işler çevirdiği Ukrayna'da sırf rakiplerini yenebilmek için. Yani diyeceksiniz ki Amerikan siyaseti ne zaman dürüstlük üzerine tesis edildi? Vallahi ben bilmiyorum onu ama yakalanıldığı zaman da cezalandırmaya çalışan güçler eksik olmuyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Tabii manipülasyon ve yalan da eksik olmuyor. Onu da akılda tutmak lazım herhalde. Şimdi bu süreç nereye gidecek? Aziz süreci beraber göreceğiz. Evet, NATO ile ilgili biraz Avrupa'dan başlık vereyim. Atlantik Anlaşması Derneği Başkan Yardımcısı. Bulgaristan'ın eski Amerika Büyükelçisi'ymiş kendisi. Elena Poptodorova. Türkiye'nin NATO müttefiklerini endişelendirdiğini ama ittifaktan çıkmasından bahsedilemeyeceğini söylemiş. Şimdi 3-4 Aralık'ta NATO zirvesi var. Londra'da düzenlenecek. Liderler zirvesi, Cumhurbaşkanı'nın da katılması bekleniyor. Burada bir takım görüşmeler olabilir. Onu aktaralım. Öncesinde Türkiye ile ilgili tartışmaların yoğunlaştığı da aşikar ortada hakikaten. NATO çerçevesinde örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklaması var bugün. NATO'nun beyin ölümü yaşadığını söylüyor. NATO ülkeler arasında koordinasyon yok diyor. Ekonomist dergisine konuşmuş. Diyor ki şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür. Bunun sebebini de şöyle izah ediyor. ABD ile Avrupa arasında koordinasyon eksikliği var diyor. Ve sonra da NATO'nun kilit ülkesi Türkiye, Suriye'de saldırgan eylemlerde bulunuyor diyor. Yani tabii ağır laflar bunlar. Diyor ki çıkarlarımızın tehlikede olduğu bir alan burası diyor. Ve adeta Türkiye'yi şikayet ediyor. Bakalım liderler zirvesinde 3-4 Aralık'ta Macron'la bir temas olacak mı Cumhurbaşkanı arasında? Tabii öyle Türkiye'yi NATO'dan çıkartın çağrıları yapanlar da var. Senatör Menendez'in hazırladığı raporu aktarmıştım dün size. Amerika'da da demokratlar arasında bu durum çok yaygın. Bu tartışmalarda daha çok yaşanacak. Ama Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas örneğin federal mecliste soruları yanıtlamış ve yanıtlarken Türkiye'nin NATO'da dışlanmasının kendileri için tehlikeli olduğunu söylemiş. Rusya ve Çin'in kucağına itmenin stratejik açıdan yanlış olduğu ifadeleri var. Tabii Alman hükümetinin politikaları da eleştiriliyor. Almanya içerisinde Suriye'yi onarma konusunda yardım etmeyeceklerini dile getiriyor açıkça. Rusya baskı yapıyor bize diyor Heiko Maas, Almanya Dışişleri Bakanı. Yardımı da koşula bağlıyor aslına bakarsanız. Ne demiş? Şöyle demiş. Biz demiş Amerika ve Britanya ile anlaştık demiş. Onarıma yani Suriye'yi enkaza çevirdi bu rejim değişikliği yüzünden hepsi birlikte sağ olsunlar. Ama iş onarmaya geldiği zaman yardım konusunun sadece politik sürecin sonuç vermesi durumunda bizim için kabul edilebilir olacağı yönünde anlaştık demiş. Şunu kastediyor. Eğer Şam'da bizim istemediğimiz bir siyasi sonuç çıkarsa vallahi yardım etmeyiz diyor. Böyle bir şey. Yani zaten emperyalizm dediğimizde böyle bir şey. Ekonomik kaynaklarından bir ülke ve halkının ve yönetiminin edilmesi, ekonomik kaynaklarını kendisinin kullanamaz hale getirilmesi ve zorla öyle ya da böyle işgalle olmasa başka şekiller altında hükümet dayatılması şeklinde öyle fon ayırmayacaklarını söylüyor. Türkiye ile ilişkilerini de bu süreçte eleştirenler çıkmış. Silah anlaşmasına atıf yapmış. Durdurmuş da Almanya askıya almıştı silah teslimatları için. Ama tabii bir de daha önce yapılmış anlaşmalar var. Onlar geçerli değildi. Onu da yaparız. Onları da askıya alırız. İhracat onayı yeni verilmemenin dışında ekonomik yaptırım uygulamaktan çekinmeyiz demiş Heiko Maas. IŞİD'lilerin de kadınları ve çocuklarını geri getireceğiz. Zaten uzun süredir bunu teslim etmiştik demiş. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıları açarız görürsünüz gününüzü demişti Avrupalılara. Sığınmacıları salarız üzerinize demişti. Türkiye'ye 50 milyon euro daha para çıkartmış Avrupa Komisyonu, kaynak hazırlamış. Katılım öncesi mali yardım bütçesinden ve ayrı bir barış ve istikrar fonundan gelecekmiş bu 50 milyon euroluk para. Daha en son 663 milyon euro yolladığını açıklamıştı. Hükümete doğrudan verilmiyor, sivil toplum kuruluşlarına veriliyor. Ve Ankara'da buna öfkeli, paralar kontrolünde olsun istiyor Erdoğan hükümeti. Ama böyle 50 milyon euro daha veriyorlar. Bu arada katılım öncesi mali yardım bütçesi deyince bunlar aslında bizim bütçemiz biliyorsunuz. Yani Türk halkı, Türkiye halkının bütçesi aslında ama biz kendi bütçemizden AB ile yaptığımız anlaşmada o paraları Suriyeliler için harcamak durumunda kalıyoruz. Hükümetin Suriye politikası sağ olsun çok büyük bir başarı hakikaten. Evet. Evet, vaktim azalıyor. Gorbaçov, Sovyetler Birliği'nin son lideri. Aslında Sovyetler Birliği'ni yok yere yok eden lider olarak da anmak mümkün kendisinin. Yani elbette daha demokratik sosyalizm kurulması için reform programına gidebilirdi ama tümüyle feshedilmesi gerekli miydi soruları da sorulmak durumunda elbette. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin tabii ki önde gelen isimlerinden birisi. Aslında Gorbaçov olmasaydı herhalde Soğuk Savaş da sona eremezdi. Batılılar bunu çok teslim etmediği için kendisi gücenmiş onlara. Die Welt gazetesine konuşmuş Gorbaçov. Onlar övünüyorlardı, sonra medyada bunu yapmaya başladı ama Soğuk Savaş ve silahlanma yarışına son vermek için çok şey yapan Rusların, Rusya'nın bunu nasıl algılayacağını hiç düşünmediler demiş. Çok sistemkar hakikaten. Avrupalı politikacıların tabii artık son dönemde Rusya'yı tecrit etmenin olumsuz sonuçları üzerinde düşünmeye başladıklarını söylemiş. Good morning diyeceğim, yani günaydın diyeceğim. Aradan kaç sene geçti, 1989 düşünün. Böyle bir durum. Şimdi Britanya, birazdan konuşacağız. Salı günü parlamento feshedildi Britanya'da. 31 Ekim'de tekrardan uzatılmıştı Avrupa Birliği'nden ayrılma için mühlet. 31 Ocağı alınmıştı. Şimdi 12 Aralık'ta erken seçime gidiyor Britanyalılar. Feshedildi dediğim gibi. Yeni seçilen İçi Partili Meclis Başkanı Lindsay Hoyle'un da pek bir hükmü kalmadı bu noktada. Evet, neler oluyor? Bir kampanya başladı tabii. Mesela eski Avam Kamarası Başkanı John Bercow ki anlaşmasız çıkışı Boris Johnson Başbakan'ın anlaşmasız çıkış için parlamentoyu askıya aldırma komplosunu boşa çıkartmış isimdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük hatası Britanya'nın Brexit diye değerlendirmeleri var. Muhafazakar Parti'den kendisi ama 12 Aralık'ta sandıktan kim çıkacak tabii? İşçi Partisi güçlendi mi? Jeremy Corbyn örneğin. Şimdiden Boris Johnson Britanya'da kampanyasını başlatırken İşçi Partisi liderini Joseph Stalin'e benzetmiş. Nasıl bir alaka kurmuş, doğrusu çözmek zor. Kar amacı güdülmesinden nefret etmesi ve gereksiz yere vergileri arttırmayı istemesi demiş mesela. Modern İşçi Partisi'nin trajedisi için. Evet, yani kapitalist sistemi savunmak zorundasınız. Savunmuyorsanız Stalin'siniz. Stalincisiniz şeklinde bir enteresan bir bakış açısı olduğunu söylemek lazım. Tabii Stalin sosyalist, komünist düzen kurmaya çalışan, ona göre politikalar uygulayan bir isimdi. Kapitalizmi yıkmayı zaten hedefliyordu dolayısıyla. Stalinist çıkarımı yıllar sonra bu şekilde yapılması da enteresan. Vergi kaçakçılarının peşine düşeceğiz demiştim. Bir de ben o zaman size aktarmıştım. Referandum sürecinde Britanya'da Avrupa Birliği'nde Hitler'e benzetmişti zaten Boris Johnson. Onlar da tekrar Almanya'nın güçlenmesini, Avrupa Birliği, Almanya motor ülke tabii aslında, doğru söylediği bir yan var. Tekrar güçlenirse Almanya başımıza yeniden Naziler çıkar demeye getirmişti adeta. Çok tepki çekmişti ama Brexit'te sandıktan çıktı, hatırlayalım. Evet, bir tanedeki renkli tartışmaları birazdan Sertaç Aktan'la konuşacağız. Sergey Lavrov, Rusya liderinin Doğu Akdeniz'in enerji kaynakları ile ilgili sorunların müzakereli çözümü. Bu Rusya'nın temel mottosu, bunu her fırsat her konuda dile getiriyorlar. Doğu Akdeniz'de de dile getirmişler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı kabulünde söylemiş Sergey Lavrov bunu. Kıta sahanlığı dahil olmak üzere bütün bu sorunları ele almamız lazım demiş. Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Mısır dahil 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni belirleyen normlara atıf yapmış. Ama benim bildiğim Türkiye bu Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamış da değil tabii. Bakıyorum. Evet. Pek çok başlık var ama vaktim hakikaten yetişmiyor. Çok gerekli olan birkaç notum daha var, onları aktaracağım size. Gerekli gördüğüm daha doğrusu. Çin ve Amerika mevcut gümrük tarifelerini karşılıklı kaldırmayı kabul etme yoluna girmişler. Aralık'ta NATO zirvesi olacak dedim Londra'da. Ondan sonra o vesileyle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Donald Trump'ın Amerikan Başkanı'nın imza atabileceklerini söylüyorlar anlaşmaya. Ama bir yandan Çin'in 6G çalışmalarına 5G teknolojisi hayata geçirmeye başlandı. Çin'de bir de 6G'ye başladığı haberleri var. Enteresan. Bundan çok rahatsız ediyor tabii Amerikalıları ve Batılıları. Çünkü teknolojik olarak Çin açık ara öne geçmeye başladı. Gerilim başlıklarından bir tanesi, dikkat çekici. Yarın bakacağız bu konuya. Benim çok ilgimi çekiyor şu modern İpek yolu, Çin'den yola çıktı. Tek kuşak tek yol inisiyatifi kapsamında Bakü Tiflis Kars demiryolu hattı üzerinden Ankara'ya geldi. Ankara'dan Marmaray'dan geçti. Çin tren yolları ekspresi kargo taşıdı. Bayağı da büyüyecek bir şey. Sembolik önemi var tabii. Ama gerçekten önemli mi? Nedir çerçevesi aslında? Törenler de düzenlendi Ankara'da. Burada da aynı şekilde konteyner yüklü vagonlar var. Ve tabii ki tasarrufa sebebiyet verecek enerjiden tasarruf sağlanacak deniliyor. Önemi nedir? Bunu yarın konuşmaya çalışacağız. Bu hafta biraz daha konuları renklendirelim istiyorum çünkü. Şimdi biraz ara verelim Pink Floyd'dan. Brain Damage'ı dinleyelim. Az sonra Sertaç Aktan'la buradayız. Bizden ayrılmayın. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the moon is on the path. The lunatic is in the hall. Are in my home. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Sertaç Aktan var. Hoş geldin yayınımıza Sertaç.
Hoş bulduk Ceyda.
Ara ara Brexit'i anlamaya çalışıyoruz birlikte seninle. Hakikaten epey de gelişme oldu. Biz hep Orta Doğu'ya çok odaklandık. Son iki ay diyelim hakikaten. Dönüp Avrupa'ya bakamadık ama çok önemli de gelişmeler oldu değil mi? 31 Ekim'de aslında son tarih Brexit için. Yani Britanya'nın sandıktan çıkan sonuç gereği anlaşmayla Avrupa Birliği'nden çıkması olmadı. Yine ertelendi 31 Ocağı. Biraz böyle yılan hikayesine dönmüş vaziyette ama İngiltere siyaseti de o kadar çok sarsıldı ki. Şimdi erken seçim 12 Aralık diyorlar. Kampanyalar başladı. Birdenbire bir aşırı sağcı hareketlenme var gibi bir durum var. Böyle çok tuhaf bir manzara oluştu. Öncelikle şu süreci bir özetlersen bize, ne oldu aslında bu Brexit'te? Bu erteleme ne anlama geliyor? Hakikaten yine bir şey ertelendi mi, yoksa artık sonsuza kadar bu iş böyle mi sürecek? Erken seçim sonuçları değiştirebilir mi? İşçi Partisi'nin pozisyonu değişebilir mi? Neler oluyor oralarda?
Şimdi bildiğiniz gibi bu üçüncü erteleme oldu.
Evet.
Eğer İşçi Partisi kazanırsa, Jeremy Corbyn'in liderlik ettiği İşçi Partisi, yani muhalefet, ana muhalefet kazanırsa bir erteleme daha alınacak. Çünkü Jeremy Corbyn dedi ki biz iktidara gelirsek daha da uzun bir erteleme talep edeceğiz ve neden? Brexit anlaşmasını kabul görmeyen Brexit anlaşmasını tekrar müzakere edeceğiz. May müzakere etmişti, bir anlaşma getirdi, kabul görmedi.
Evet.
Daha sonra onun yerine geçen Boris Johnson Muhafazakar Parti'de yeniden anlaşmanın bir kısmını müzakere etti. En çok dert olan bu tedbir maddesi dediğimiz kısmını.
Evet.
O da kabul görmedi. Şimdi Jeremy Corbyn iddia ediyor ki esas, yani siz mesele anlaşma değil, siz müzakere etmesini bilmiyorsunuz.
Evet.
Bırakın yani bu işi biz yapalım. Biz aslında, Jeremy Corbyn gençliğinden itibaren sıkı bir Avrupa Birliği pazar karşıtı, yani sol oldukça o anlamda bir soldan geliyor. Bir ekolden geliyor. Avrupa Birliği'nden zaten çıkmak isteyen bir insan. Yani Brexit'e karşı değil aslında Jeremy Corbyn.
Evet.
Ama üzerinde çok ciddi bir baskı var. Avrupa Birliği'nden nasıl çıkılacağı noktasında ve aslında çıkılmaması noktasında da,
evet,
bir ikinci referandum yapılması konusunda üzerinde ciddi bir baskı var. Jeremy Corbyn'in arkasında neden birleşemiyor bütün ülke, Brexit istemeyenler? Çünkü dediğim gibi Jeremy Corbyn'in tam nerede durduğu bu noktada net değil. Elimizde 4 tane parti var şu anda İngiltere'de bakmamız gereken. En sağdan sola doğru sayacak olursak en sağda Brexit Partisi var. Yani işte Brexit'in adıyla bir parti kuruldu.
Evet.
Bu Brexit'in baştaki mimarlarından zaten Nigel Farage.
Evet.
Bu partinin lideri. Ve bunlar anlaşma da değil. Yani onlar anlaşma da istemiyorlar.
Evet.
Anlaşmasız çıkalım.
Evet, bir de Trump'ın da desteği var değil mi? Çünkü geçen hafta açıkça Trump bir de Boris Johnson'a şu Nigel'la bir işi pişirin de.
Tabii.
Falan çünkü Amerika ile, çünkü işin içerisinde bir de Amerika ile Britanya'nın serbest ticaret anlaşması falan da var.
Tabii.
Yani. Değil mi? Bu sadece bir Avrupa Birliği meselesi değil. O projenin
değil.
Amerika aslında sanki Avrupa Birliği projesini baltalıyor gibi bir pozisyon yok mu?
Şöyle, ABD'nin bu işten büyük çıkarı var eğer anlaşmasız ayrılık olursa. Neden? Çünkü ABD ile yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasında standartlar aşağı çekilmiş olacak. Şimdi Avrupa Birliği standartları dünyadaki en yüksek standartlar pek çok konu açısından. Yiyecek açısından, giyecek açısından, işte bir takım ürünlerin yapılmasından tüketilmesine, pek çok alanda bir takım standartlar var. Ve ABD'nin işine hiç gelmiyor bu standartlar. Avrupa Birliği ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasının henüz oluşmamış, yapılamamış olmasının nedeni de bu. ABD'de pek çok standart yapılmıyor, tutulmuyor bu konularda. Çok daha aşağıda birçok kimyasallar katılıyor, birçok şeyin içine, birçok standartlara uyulmuyor ve bu nedenle Avrupa Birliği ABD ile böyle bir anlaşma yapmaya hala sağlayamadı.
Evet.
Bunu gerçekleştiremedi. İngiltere anlaşması çıkınca ne olacak? İngiltere AB standartlarına artık bağlı olmayacak. ABD'ye çok daha bağımlı hale gelecek onunla yapacağı ticarete. ABD'nin eli güçlenecek yapacağı serbest ticaret anlaşmasında ve İngiltere'ye istediği malları sokmaya başlayabilecek. Bunun da ötesinde İngiltere'de diyecek ki ben seninle serbest ticaret anlaşması yaparım ama şu sağlık sektörünü bir özele aç bakalım diyecek. Hmm. İngiltere'de sağlık sektörü devletin elinde. NHS, National Health Service. Diyecek ki benim diyecek sağlık, benim özel hastanelerim, benim sigortalarım, özel sigortalarım falan İngiltere'de iş yapacak diyecek. Eğer benimle serbest ticaret anlaşması yapıyorsan. Dolayısıyla İngiltere'de bir sürü özel klinikler, muayenehaneler, hastaneler, Amerikan şeyleri açılacak ve İngilizler bundan hiç haz etmiyorlar tabii. Dolayısıyla Trump bunu bu yüzden istiyor. Yapıyor. Çok peki, çok para var bu.
Peki Boris Johnson'ı destekliyormuş gibi görüyoruz. Bunca yıpranmadan sonra artık Britanya halkı tekrar Muhafazakar Parti'ye oy verir mi sence? Yani çünkü bu Brexit süreci gerçi herhalde kurumsal yapının Jeremy Corbyn'den de çok haz ettiğini söylememek lazım medya dahil
hiç
olmak
kimse
üzere. Dolayısıyla tekrardan sandıktan bir Boris Johnson'la bir formül çıkarsa hakikaten ne olur? Nereye gider bu işler?
Şimdi sandıktan tekrar
gider. Yani
Trump, şimdi şöyle herkes bıkkınlığa oynuyor. Dolayısıyla herkes Brexit yılgınlığını oynuyor biraz. Herkes bu işin artık nasıl olursa olsun bir kapanmasını, artık geride kalmasını istiyor. Hı-hı. Dolayısıyla Boris Johnson'ın buradaki planı, başından beri aslında seçim isteyen Boris Johnson. Şimdi biz diyoruz ki hani Boris Johnson'a oy verir mi kimse bundan sonra? Bilakis seçimi isteyen Boris Johnson.
Evet.
Çünkü Boris Johnson seçimle gelmiş bir lider değil. Seçimle gelmediği için böyle bir takım yaptığı hareketlerin meşruiyeti sorgulanmaya açık bir pozisyonda. Eli güçlü değil yeterince. Meydan güçlü bir hükümet almadı. Evet. Bir önceki başbakandan. Dolayısıyla o aslında tam kıvamına getirdi ülkeyi. Boris Johnson'ın şu anda avantaj Boris Johnson'da. Neden? Çünkü o diyordu ki Main anlaşması aslında yanlış. Ben gideceğim daha iyi bir anlaşma yapacağım. Hakikaten de gitti. Açıkçası beklenmeyen de bir şey oldu. Bir kısmı da değişti anlaşmanın. Bir takım teknik detaylar değişti. Alın dedi, bakın ben yeni anlaşma getirdim. Gördünüz mü muhalefet bu sefer de sıkıntı çıkarıyor dedi. Yani o ülkeye döndü ve dedi ki bakın aslında ben üzerime düşeni yaptım. Bu iş çoktan bitecekti. Fakat önüme engel çıkardılar. Neden bu engeli çıkarıyorlar? Çünkü ben parlamentoda çoğunluk değilim. Gelin siz bu seçimlerde benim destekleyin diyecek ve Boris Johnson muhtemelen gene Muhafazakar Parti birinci parti olarak çıkacak seçimlerden. Çünkü Brexit isteyenler, özellikle de anlaşmalı Brexit isteyenler tek bir çatı altında toplamış olacak. Muhalefet tarafı öyle değil. Muhalefet daha parçalı. Fakat onlarda da yeni bir gelişme oldu. Muhalefet dediğimiz için dediğim gibi dört parti var elimizde diyordum ya.
Evet.
Bir tanesi ekstremde olan Brexit Partisi. Hiç anlaşmasız çıkalım diyorlar. Boris Johnson'ın da anlaşmasını beğenmiyorlar. Bir de Muhafazakar Parti var. Elimizdeki işte Boris Johnson'ın yaptığı anlaşmayla çıkacağız diyorlar. Eğer onlar çoğunluğu net bir şekilde elde ederlerse Boris Johnson'ın yaptığı anlaşmayla çıkılacak. Bir de öbür tarafta İşçi Partisi var. Jeremy Corbyn'den hiç kimse haz etmiyor. Kendi partisinin içindeki insanlar dahil. Onun liderliğinde bir şeye, yani liberaller, yeşiller falan kimse yanaşmıyor. Çünkü geçmişiyle, önceden söyledikleriyle sonradan yaptıkları arasında dediğim gibi bir tutarsızlıklar var. İnsanlar güvenemiyorlar ve onu sadece
ama
koltuk sevdalı.
Sadece şunu soracağım, yani liberaller ve yeşillerin söyledikleri arasında tutarlılık olma olasılığı var mı ömür hayatta?
Liberaller ve yeşiller şu anda bu seçim için şey yaptılar, güç birliği yaptılar. Birbirlerine İngiltere'de ve Galler'de özellikle, hı-hı, birbirlerinin sahasında birbirlerinin karşısından rakip çıkarmayacaklar. Bizdeki yerel seçimlerde olan durum gibi biraz. Dediler ki aralarında sandalyeleri de bölüştüler. Biz dediler AB'de kalma taraftarı olan partiler olarak güç birliği yaptılar ve liberaller, yeşiller aslında bir beraber giriyorlar.
AB'ye tutum bağlamında söylüyorsun, tutarlılık olarak yani.
Evet, AB'de kalma. Onlar en başından beri yeşillerde, liberallerde. Okay. Yani onlar ikinci referandumu dahi istemiyorlar. Eğer dediğim gibi baştan tekrar referans vererek dört parti var elimizde.
Evet.
Brexit Partisi,
evet.
Muhafazakar Parti, İşçi Parti ve Liberal Parti esas olarak. İşçi Partisi de biz icabında çıkalım diyor. çıkmayalım demiyor. Ama anlaşmayı biz yapalım diyor. Siz güzel anlaşma yapamıyorsunuz. Evet. Bırakın bu anlaşmayı biz yapacağız. O zaman o anlaşmayla çıkacağız. O zaman bakın çok güzel olacak diyor. Liberal Parti tam öbür ekstremde. Onlar da diyor ki anlaşma da yok. İkinci referandum da yok. Bir daha sormak da yok. Biz eğer iktidara gelirsek zaten direkt kalacağız. Direkt yazacağız mektubu Brüksel'e. Biz 50. maddeyi geri çekiyoruz. Yani şey yaptığımız ve vazgeçiyoruz Brexit'ten diyeceğiz. Hmm. Ve AB üyesi olarak hayatımıza devam edeceğiz diyorlar. Bunun için de liberaller ve yeşiller güç birliği, koalisyon yaptılar seçimler için.
Peki onlara seçimlerden başarı elde etme olasılıkları var mı? Liberal Parti zannedersem yerel seçimlerde biraz kazanımlar da elde etmişti. Tekrar yükselme durumları
oldukça sence? Evet. Şöyle oldu, bundan iki seçim önce, yani bir 4 yıl kadar önce, Brexit öncesi, liberaller, liberal demokratlar, İngiltere tarihinde daima parlamentoda ciddi bir şey tutmuş olan liberal demokratlar, neredeyse siyaset sahnesinden silindiler.
Evet.
Çünkü onun nedenlerini ayrıca tartışmak gerekir ama çok kabaca ifade etmek gerekirse, insanlar zaten hali hazırda liberal demokrasinin beşiği olan bir ülkede, özel olarak Liberal Demokrat Parti'yi biraz gereksiz görmeye başlamışlardı. Hı. Ve gerçekten de cılız bir siyaset oluyordu. Hı. Yani çok fazla ortada duruyorlardı. Çok fazla bir etliye sütlüye dokunmadan, böyle belli, çok net politikalar olmadan yürütüyorlardı. Fakat Liberal Demokratların lideri değişti. Joe Swanson geldi.
Evet.
Daha genç, daha dinamik bir, aynı zamanda kadın olması açısından da bir şey getirdi, yeni bir siyasi dil getirdi ve çok daha dinamik bir ekiple çıktılar. Çok daha net politikaları var, çok daha net bir duruşları var ve bu geçen 4 yıl içerisinde de İngiltere'de de insanlar şunu fark etti, özellikle bunu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, senin de az önce bahsettiğin yerel seçimler olarak kastettiğin,
evet,
aynı zamanda hem yerel seçimler hem de Avrupa Parlamentosu seçimleri aynı zamana denk gelmişti.
Evet.
Orada tekrar liberallere insanlar yüzün döndü. Çünkü geçen zaman içerisinde liberal demokratların olmadığı bir parlamentonun çok kutuplaştığını, bunu Brexit sürecinde zaten izledik. İngiltere parlamentosunu takip edenler bilirler, konuyla ilgilenenler. Çok kutuplaştığını, çok sertleştiğini, hiçbir moderatör siyasetçi ortada kalmadığını, dilin çok sertleştiğini ve parlamentonun sürekli açmaza girdiğini gördüler. Dolayısıyla benim düşüncem, şimdi bundan sonrası benim spekülasyonumdur, şahsi düşüncem, ben bu seçimlerde, 12 Aralık'ta olan seçimlerde liberal demokratların İngiltere'de çok ciddi bir geri dönüş yapacağını hissediyorum. Özellikle de yeşillerle de biliyorsun bu çevre meselesi, iklim krizi, evet, meselesi de oldukça Avrupa'da yükselişte. Onların da gücüyle ben liberal demokrat partinin ve liberal demokratların İngiliz siyasetine çok ciddi anlamda geri döneceğini düşünüyorum. Evet. Ve liberal demokratlar daima ezelden beri pan Avrupacı olmuştur. Yani Avrupa Birliği taraftarı olmuştur. Daha federal bir Avrupa'dan yana olmuştur. Dolayısıyla bunun geri geleceğini düşünüyorum. Liberal demokratlar da, Brexit Partisi de, Boris Johnson da ve hatta Jeremy Corbyn de, hepsi de istisnasız insanların Brexit'ten bıkkınlığını oynuyorlar. Yani biliyoruz, bıktınız, gelin bu işi biz bu şekilde şey yapalım, atalım. Bu konuda en ayak sürüyen ve ne yapacağı tam olarak belli olmayan Jeremy Corbyn, İşçi Partisi şu anda.
Evet. Peki Sertaç, çok teşekkür ediyorum. Vaktimi de epey bir aştım ama aydınlandık.
Kusura
hakikaten olun. 12, yok önemli değil. 12 Aralık'tan önce de, Aralık başında da inşallah tekrardan konuşuruz. Biraz daha bu kampanyalar ısınmaya başlasın. Belki daha da net bir resim oluşur ama toparladık, iyi toparladık, kaçırmıştık. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için.
Ben teşekkür ediyorum. Ben buradan bir kez daha şeyimi de yenileyim. Kişisel iddiamı da yenileyim.
Tabii.
Ben ezelden verip, sen çok iyi biliyorsun,
evet,
Brexit'in olmayacağını öne sürüyorum.
Evet.
Buradan bir kez daha ben kişisel iddiamı yenileyim. Bence Brexit işin eninde sonunda, bence İngiltere bu işten dönecek diye düşünüyorum,
evet,
ben.
Evet, tekrarlayalım iddiayı o zaman diyorsun. Ben de bir şekilde çıkacak diyordum ama şimdiye kadar bilemedim doğrusu. Bakalım sonunda ne olacak? Ocak sonunda ya da artık mezarımızda falan mı göreceğiz onu?
Evet, biraz daha uzun. Eğer İşçi Partisi ciddi bir güç, evet, elde ederse ya da şu anki
olabilir
durum gibi aynı, eğer o da olabilir. Şu anki parlamento durumu nasılsa öyle bir sandalye sayısı da çıkabilir tekrar.
Evet.
O zaman yine açılmaz kilit.
Evet.
O zaman belki mecbur referanduma gitmek durumunda kalır.
Evet. Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, Sertaç Akdal'la konuştuk. Epey bir boşlamıştık. Britanya'da 12 Aralık seçimleri öncesi durumu ele almaya çalıştık. Solomon Burke'dan Diamond in Your Mind'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. I shook the hand of the president and the pope in Rome. I've been to parties where I've had to be flown. They said everything was sacred, nothing was profane, and money was something that you'd throw off the back of trains. Oh, always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. Steam of the gravy with little fried pearls floating like a necklace on a beautiful girl. Jonah says thanks to the food and the land, and oh, so ever grateful for God's almighty hand. Oh, always keep a dime in your mind. Always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, in your mind. She's got the milk of human kindness and the fat of the lamb. Scared like a baby, but she drives like a man. She lives outside of Natchez and she operates a crane. She's like a wrecking ball that no longer connected to the chain. Samuel says she almost never prayed since she lost her right arm, blown off in a Pinkerton raid. Then they lashed her to a windmill with all three fingers dained. Now she's 102, drinking mint juleps in the shade. Everybody always keep a dime.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.